أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Mariye Annemiz Gülistanı 13. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mariye annemizden olan yani Mariye annemizin ilk ve son çocuğu olan İbrahim vefat etmişti, defni yapılmıştı. Bunları görmüştük. Ancak bazı dinleyici kardeşlerim bana gerek telefonla gerek bazı operatörden ulaşarak ve gerekse mail atarak bir şey istediler. Ben de bunun tamamı uzun sürer ama dinleyicimin de isteğini kırmak istemem. O yüzden şunu bana sordular. İşte Resulullah Aleyhisselam defni yaparken mesela önce vefat ettiği zaman oğlu İbrahim işte kucağına almıştı, gözleri yaşarmıştı. Şüphesiz ki göz ağlayıp yaşarır, kalp de mahzun olur. Ama biz Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını yani onun razı olmadığı bir şey asla söylemeyiz buyurmuş idi. Bunu da size paylaşmıştım. Defin esnasında da buna benzer yine buyruğu var Aleyhisselam'ın. Dinleyicilerim benden şunu istediler. Hocam onların Arapçaları elinize varsa bize okur musunuz dediler. Ben de hay hay dedim. Önce kaynak söyleyeyim size. Buhari ve Müslim kaynaklı. Önce Buhari'den cenaiz bölümü 43. Cenaiz 43 Buhari. Efendim. Bu ifadeyi ben size kaynaktan zaten almıştım da zamana sığmadı diye geçen hafta Arapça okuyamamıştım. Böyle istediler. Ben bundan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten ifade yani Türkçesi ne kadar çevirsen de Arapça aslı gibi vermiyor. Şimdi önce gene Türkçeyi size bu Buhari'den yaptığım çeviriye göre okuyayım. Şüphesiz ki göz ağlayıp yaşarır, kalp de mahzun olur. Ama biz Rabbimizin razı olmadığı şeyleri söylemeyiz. Ancak onun razı olduğu şeyleri söyleriz. Mana buydu. Arapça şöyle. İnnel ayne tedme'u ve kalbe yahsenu ve la nekulu illa ma yerda Rabbuna. Ne güzel değil mi Arapçası? İnnel ayne tedme'u. Yani diyor ki muhakkak ki şüphesiz göz ağlayıp yaşarır. İnnel ayne tedme'u. Vel kalbe yahsenu. Kalp de mahzun olur. Hüzünlenir. İnnel ayne tedme'u. Vel kalbe yahsenu. Ve la nekul. Ama biz söylemeyiz. İlla ancak şunu söyleriz. Ma yerda Rabbuna. Rabbimizin bizden razı olduğunu söyleriz. Rabbimizin razı olmadığı sözü, ifadeyi asla kullanmayız buyurmuştu. Sallallahu aleyhi ve sellem yavrucak kucağında vefat ettiği an. Bir de onu da sormuşlar, onu da sizlerle paylaşacağım. Önce kaynağını söyleyeyim bunun da. Bu da Müslim kaynağı. Efendim aynı şekilde 15. babın 62. bölümü Müslim'in cenayesi tabii ki. Burada da Hatırlayın, defni yapılmıştı. Aleyhisselam gözleri yaşarmıştı. Efendim, onu bu halini gören sahabe sormuştu. Burada da şöyle geçiyor. Önce gene mana okuyayım, sonra Arapçasını okuyayım. Göz yaş döküp ağlar, kalp mahzun olup teessür duyar. Ama biz Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz. Çok benziyor birbirine. Tedme'u aynu ve ihsenul kalbu ve la nekul illa ma yerda Rabbuna. Burada da böyle. Aynı birbirine benzer diye burada çok tekrar durmayacağım. Ancak bunu mutlaka Arapça okumam gerekiyor. Bunun da size kaynağını hemen söyleyeyim. Efendim, Buhari Cenayiz 35. Buhari'den bunu da okuyacağım. Şimdi Aleyhisselam bu ölülere ağlama konusunda bazı sınırlamalar getirdiği zaman, kıymetli dinleyenlerim, şimdi okuyunca zaten anlayacaksınız. Kendisi de böyle oğlu İbrahim defni esnasında böyle gözyaşı döküp ağlayınca ashab-ı kiram dediler ki, bizi bundan men etmiştin ey Allah'ın Resulü. Burada şunu söylüyor. Bu çok farklı bir şey. Leyse, önce meal okuyayım. Ölüleri için avuçlarını, ellerini, yumruklarını, yanaklarını döven, yani ellerini, bazıları yumruk yapıyor, bazıları avuç içiyle yüzüne vuruyor böyle. Tamam mı? Ölüleri için efendim avuçları, elleri, yumruklara, yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve cahiliye çağrısıyla feryat eden, figanle bağırıp çağıran kimse bizden değildir diyor. Yuvarlak mana bu. Yani bir şey, yakınımız öldü. Ne yapıyorlar? İşte kafalarını yumrukluyorlar, yüzlerini yırtıyorlar falan, yakalarını yırtıyorlar. Efendim, cahiliye dönemi gibi böyle feryadı figanla ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bizden değildir. Leyse minna, bizden değildir. Men latamel hudude. Leyse minna men latamel hudude. Ve şakkal cuyube. Ve de'a bide'vel cahiliye. Leyse minna men latamel hudude ve şakkal cuyube ve de'a bide'vel cahiliye. Ölüleri için avuçlarıyla, elleri yumrukla, yanaklarını döven, yüzünü döven, yakalarını yırtan ve cahiliye çağrısıyla feryadı figan eden, bağırıp çağıran kimse bizden değildir. Geçen hafta bunları sizlerle paylaşmıştım, ancak Arapça asıllarını paylaşamamıştık. Kardeşlerimiz böyle bir istekte bulundular. Biz de bunu yerine getirmiş olduk. Yine böyle tekrar arzu ederseniz bir şekilde ulaşın. Elbette ki elimizden geleni yaparız tabii. Şimdi Resulullah Aleyhisselam, yani baba yavrusu için böyle ağlarsa anne ne olur? Buna da değindim geçen hafta biraz. Maria annemiz de tabii çok ağladı. Ancak şimdi bu dersten sonra tekrar sırası geliyor. Çünkü bu konuyu hangi annemizi paylaşıyorsam, ilk iki annemiz hariç bütün annelerimizde aynı sahne hep tekrar geliyor. Onu gene söyleyeceğim. Ama burada erkenden şundan dolayı söylüyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları olan sevgili annelerimiz sıradan insanlar değiller. Ayetle sabittir. Ayeti artık anneleri inşallah bitiriyorum. Son defa okumuş olacağım o ayetleri. Ayetle sabittir. O yüzden yani sıradan olmayan bir insanın sevinci de sıradan olmayacak, üzüntüsü de sıradan olmayacak, ağlaması da sıradanlaşmayacak. Yani çok sevindiğinde böyle şamata gürültü diye dengeyi bozmayacak, çok üzüldüğünde de bağırıp çağırarak yine dengeyi bozmayacak. İşte Maria annemiz de hıçkırıklarını yutmaya çalışarak sessizce ama gözyaşları pınar olup akıyor. Çünkü hayatının ilk çocuğu ve son çocuğu İbrahim doğdu. 2 yaşına girmeden vefat etti. Şimdi efendim, Burada bir de daha önce başka bir konu işlerken geçmişti. Ama burada biraz daha geniş vereyim size ben. İbrahim'in Resulullah Aleyhisselam'ın oğlu, Maria annemizin oğlu İbrahim'in vefatının üzerinden hiç zaman geçmemişti ki. Yani aynı gün. Güneş tutuluyor efendim. Güneş tutuluyor. Bu güzel bebeğin ölümünün hemen ardından güneş tutulduğu için millet bunu farklı yorumladılar. Millet bunu farklı yorumladılar. Bazıları şöyle dedi. Yüce Allah Celle Celaluhu güneşi kapatarak Resuluna taziyesini gösteriyor. Başka birileri Resulullah'ın hüznüne güneş de katıldı dediler. Bazıları İbrahim öldüğü için güneş tutuldu dediler. Buna benzer, ben 3 tane cümle aldım buraya. Buna benzer ifadeler. Yani İbrahim defnediliyor, güneş tutuluyor. Ya sanırım biz de orada olsak herhalde böyle bir yorumlarız. Böyle bir yorum yapıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Maria annemizden dünyaya gelen en son çocuğu İbrahim, küçük bebekken vefat edip defnedildiği gün güneş tutuldu. Israrla tekrarlıyorum. Bu durumu gören halk aynı şeyleri tekrar tekrar dillendirmeye başladı. Resulullah'ın oğlu İbrahim vefat ettiği için güneş tutuldu. Resulullah Aleyhisselam evlat acısını içine gömerek hemen halkı mescide topladı. Yani devleti yönetenler, aileyi yönetenler, dernekleri, cemiyetleri yönetenler, illeri, ilçeleri yönetenler, yani okulları, yani yönetici kişi, yönettiği insanların içerisinde yani farklı kaymalar gördüğü zaman kendisinin ne kadar büyük sıkıntısı, ıstırabı, derdi, acısı olursa olsun, işte örnek budur. Yanlış anlaşılabilecek durumlarda derhal doğru ifadeyi kullanmak durumundadır. Evladı öldü Aleyhisselam'ın, defnini yaptı, halk böyle konuştu. Hemen nida ettirdi, toplanın camide dedi, halk toplandı. Aleyhisselam, böyle insanlar toplandığında, onların karşısına geçildiği zaman ilk ne söylenir? Önce selam verir. Sonra Allah'a hamdü senada bulunur. Ondan sonra mesajını verirdi. Peki biz ne yapacağız? Önce selam vereceğiz. Sonra Allah'a elhamdülillah, ben baştan okuyorum ya, hamdü senada bulunacağız. Sonra biz salat selam getireceğiz peygamberimize, ashabına. Ondan sonra konuşacağız. Aleyhisselam buyurdu ki, ey insanlar, hiç şüphe yok ki güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Buradaki ayet vahiy ayeti değil, delil, ibret. Bunlar hiçbir kimsenin ne doğumu ve hayatı için ne de vefatı için tutulmazlar. Yani doğma, vefat, ölüm tutulmazlar. Sizler ay ve güneş tutulmasına denk geldiğiniz zaman tutulma geçilip açılıncaya kadar Allah'a dua edin, namaz kılın. Biz ne yapıyoruz? Tamam, baş kısmı verilen cevap. Yani İbrahim öldü, güneş tutuldu. Resulullah buyurdu ki hayır, kimsenin doğumuyla, ölümüyle güneş tutulmaz, ay tutulmaz dedi. Ama sonra dedi ki, sonra sizler ay ve güneş tutulmasına denk geldiğiniz zaman, tutulma geçilip açılıncaya kadar Allah'a dua edin, namaz kılın. Bu özel durumu o zaman farklı yorumlayanların hataları sadece o an için düzeltmek değil, kıyamet gününe kadar mesaj verecek bu hadiseyi burada biraz daha açmakta fayda görüyorum acizane. Şimdi bunun anlaşılması lazım. Önceki derslerin birinde kısmen geçmişti. Güneş ve ay tutulmalarında neler yapılır? Şimdi Resulullah Aleyhisselam döneminde güneş tutulma hadisesi iki defa meydana gelmiştir. Bunlardan ikincisi şimdi burada gördüğümüz tutulma olup ikincisi. Birincisi hicretin 5. yılında meydana gelmişti. Hicretin 5. yılında gece ay tutulmuştu. Efendim başka bir günde güneş tutulmuştu. Aynı yıl. Ashab-ı kiram ikisini de görmüşlerdi. Şimdi benim o kadar zamanım yok ama burada ikinci tutulma şimdi İbrahim'in ölümünden sonra, yani halkın dediği gibi İbrahim öldüğü için değil, güneş tutuldu o güne denk geldi. Şimdi biz burada ikincisini, yani sadece şöyle gördük şimdi. İbrahim öldüğü için güneş tutuldu dediler. Ama izaha girmedim. Niçin? Birincisini ayrıntılı bir şekilde görürsek mesele çok daha net anlaşılacaktır. Çünkü kaynaklarımız birinci ay ve güneş tutulmasında yeterince malumatı veriyor. İkinci tutulmada daha önce geçtiği gibi deyip geçiyor. Ben de burada tekrar yaşandığı için Mariye annemizi sizlerle paylaşırken burada bunu da paylaşmak istiyorum. Hicretin 5. yılında ay tutulma olayının üzerinden çok geçmemişti ki Ramazan-ı Şerif'in ortasında bu sefer de güneş tutuluyor. Güpegündüz aydınlık ortam yavaşça kararıyor. Milleti bir korku sarıyor. Ay tutulmasında olduğu gibi, ona hiç girmiyorum, zamanım yok. Yine Yahudiler ile münafıklar, müşriklerle beraber bağırışmaya başlıyorlar. Güneş sihirlendi, güneş büyülendi, sihirlendi, büyülendi güneş diye boş boş bağırıyorlar. Güpegündüz ortalık kararınca korku da o nispette artmıştı tabii ki. Yani anladığım kadarla, benim acizane anladığım kadarla Medine-i Münevvere'de şuradaki yaşayan insanların herhalde büyük çoğunluğu ilk defa böyle bir şey görüyor ve korkuyorlar. Halk yine delicesine hareketler yapmaya başlamıştı. Ay tutulmasında olduğu gibi güneş tutulmasında da önce bağırıp çağırarak ortalığı ayağa kaldırmışlar. Ardından da isli tencere ve teneke kapaklarına vurmaya başlamışlardı. Ben hatırlarım çocukken, yani böyle çok net hatırlamıyorum ama yani güneş mi tutulmuştu, ay mı tutulmuştu tam bilmiyorum. Tencereler ve tencere kapakları, ama bunlar yeni olmayacak, kullanılmış isli olacak böyle. İsli tenekelere, tencerelere ve kapaklara millet vurarak böyle bir şey ben de hatırlıyorum. Demek ki cahiliyeden bize gelmiş bunlar. Bu arada her ağızdan bir ses çıkıyor. Millet bağırışıyor, çağırışıyor, bir şeyler yapıyor. Resulullah Aleyhisselam bir sahabeye görev veriyor. Sahabi şöyle sesleniyor. Ey insanlar! Bu bir güneş tutulmasıdır, korkmayın. Resulullah hepinizi mescide davet ediyor. Çağrı diyen mescide gelsin, mescide! Öyle sesleniyor. Ne zaman? 5. yıl. Ay tutulmasında olduğu gibi yine herkes mescide akın etti. Mescidin içi dışı etrafı dolup taştı. Bunların çoğunluğu Müslüman olmakla beraber çokça meraklı da gelmişti. Sahabiler tarafından sükunet sağlanınca Resulullah Aleyhisselam bakın ne buyurdu. Ey insanlar! Hiç şüphesiz ki güneş ve ay tutulması Allah'ın varlığını, kudretini, yüceliğini gösteren ayetlerinden, delillerinden iki delil, iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman namaz kılınız, dua ediniz. Hicretin 5. bunu söylemiş Aleyhisselam. Ay tutulmasında olduğu gibi, ona hiç girmediğimi bir daha söylüyorum. Güneş tutulmasında da mesajı alanlardan abdesti olanlar Resulullah'ın arkasına saf tutmaya yönelirken abdesti olmayanlar da hemen gidip çabucak abdestlerini aldıktan sonra gelip safa katılmışlardı. Husuf namazı. Husuf namazı. Ne demek husuf namazı? Bunun anlaşılması lazım. Güneş tutulduğunda kılınması tavsiye edilen namaza, nafile namaza husuf namazı denir. Yeri gelmişken söyleyeyim. Ay tutulması namazına da kusuf namazı denir. Husuf namazını Resulullah Aleyhisselam cemaatta kıldırdı. Ama bu arada yine ay tutulmasında olduğu gibi kimisi evinde, kimisi iş yerinde, kimisi de bağ bostanında namaz kılmışlardı. Bu namazın cemaatta kılma şartı yoktu. Bakın sürekli aydan da bahsediyorum. Çünkü Sade İbrahim öldüğü için İbrahim'in ölümü üzerine güneş tutuldu dendiği için ben güneş kısmını tekrarlıyorum. Yoksa ay da aynı şekilde yaşanmıştı. İslam'dan önce bunun çok korkunç bir şey olduğunu düşünüp akla hayale gelmedik çeşitli sapkınlıklarla korunmaya çalışıyorlardı güya. İşte kimisi bağırıyor çağırıyor, kimisi isti tencere tabaklara tenekelere vuruyor vesaire. Şimdi efendim yeri gelmişken bir daha geri dönmeyeyim diye kısa bir izahat daha yapayım. Güneş ve ay tutulma namazları nafileler grubundan sünnet namazlardandır malum. Güneş tutulma namazına husuf namazı, ay tutulma namazına kusuf namazı denir. Ezan ve ikamet olmaksızın kılınır. Ruku ve secdeleri diğer nafile namazlarda olduğu gibi aynıdır. Resulullah Aleyhisselam bunları bazen cemaatle kıldırmış, bazen de münferiden kılmışlardı. Ama ilk tutulmada husuf namazını Resulullah Aleyhisselam cemaatle kıldırmıştı. Böylece hem cemaatle ve hem de ferdi olarak kılınabileceğini de ortaya koymuş oldu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Husuf ve kusuf namazlarının mescitte kılınması da ayrı bir sünnet. Ancak mescit dolduğunda ya da mescide gelememe durumunda her yerde kılınabilir. Yani kıymetli dinleyenlerim, Resulullah'ın oğlu, Maria annemizin oğlu İbrahim vefat ediyor, defni yapılıyor, güneş tutuluyor. Halk kalyana geliyor ve ileri geri konuşuyorlar. Yani İbrahim'in ölümü üzerine tutuldu. Aleyhisselam onlara öyle olmadığını söylüyor ve bize namaz kılmamızı tavsiye ediyor. Ve bu namazın mümkünse mescitte cemaatle, değilse evlerde, iş yerinde ama muhakkak kılmamızı ısrarla tavsiye ediyor. Nebevi beyan işte böyle. Biz de bütün bunlara dikkate alarak yaşadığımız olaylar ne olursa olsun taşkınlık etmeyeceğiz. Her olayın karşısında inancımıza göre hareket edeceğiz. Bir yandan böyle olağanüstü hadiseler yaşanırken diğer yandan da az önce söylediğim gibi ateş düştüğü yeri yakıyordu. Maria annemiz hayatının en zor gününü yaşıyordu. Oğlu ölmüş sonuçta annemizin. Hayatının en zor gününü yaşıyor. O da aynı şekilde katılıyor cemaata. Efendim husuf namazını kılıyor. Evladını toprağa vermiş bir anne bu. Ağlıyor tabii. Ama az önce söylediğim, ifade etmeye çalıştığım ve sizin isteğin üzerine iki tane de Arapça bölüm okuduğum gibi efendim Resulullah'ın tavsiyesi neyse onu uyguluyor. Yani Resulullah'ın buyruğu üzerine ama demiyor, fakat demiyor, ancak demiyor. Resulullah ne buyuruyorsa onca acısına rağmen bebeği vefat etmiş kadının. Ve o da Allah'a yöneliyor. Yani acılarımız, sıkıntılarımız, problemlerimiz ne kadar ağır olursa olsun bizi Müslümanca davranıştan alıkoymamalı. Buna da özellikle dikkat etmemiz gerekir diyelim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim, Maria annemiz sevgili oğlu, bebeği İbrahim'in vefatı üzerine son derece üzülüyor ve çokça ağlıyor. Üçüncü kez tekrarlıyorum, ortalığı yırtan, saç baş yolan, bağırıp çağıran bir ağlama değil bu. Asaletli insanın asil duruşu. Sevgili annelerimizin hepsi beraber gelip Maria annemize taziyede bulundular, taziye ziyareti. Ben bu taziye kelimesini özellikle kullanıyorum. Bugün ülkemizde buna baş sağlığı diyorlar. Baş sağlığında bulunma. Ancak daha önce söylediğimi hatırlıyorum ama belki çok oldu bilmiyorum. Tekrarında fayda var ama. Şimdi diyeceğim şeyler size garip de gelebilir kıymetli dinleyenlerim. Yine böyle bir şey olursa bana ulaşabilirsiniz. Ben yanlış söylersem düzeltirim. Düzgün söylemişsem üzerine vurgu yaparım, problem değil. Nedir? Bir evden bir cenaze çıktığı zaman gidiyoruz. Ne diyoruz? Başın sağ olsun diyoruz değil mi? Başın sağ olsun değil mi? Yani bu Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar böyle bir deyim yoktur tarihimizde. Peygamberimizden bu yana, yani Osmanlılar 600 sene hüküm sürmüşler, başın sağ olsun dememiş kimse. Başın sağ olsun. Bana başın sağ olsun deyimi çok şey geliyor. Yani boş ver canım, senin başın sağ olsun. Ölen öldü, senin başın sağ olsun. Başın sağ olsun değil. Birinin evinden cenaze çıktığında, bir ölü olduğunda oraya gittiğimiz zaman önce selam vereceğiz. Ondan sonra inna lillah ve inna ileyhi raciun ayetini okuyacağız. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Ayet Bakara suresinden. Ondan sonra efendim Allah sabırlar versin diyeceğiz. Arkasından Allah-u Teala sizlere ve diğer yakınlarına sabırlar versin. Vefat eden merhum erkekse, kadınsa merhumeye de rahmetiyle muamele eylesin. Budur. Yani selam vereceğiz. Ayet-i Kerime okuyacağız. Sabır dileyeceğiz. Vefat edene rahmet dileyeceğiz. Yani cenaze sahibine sabır dileyeceğiz. Vefat edene rahmet duası yapacağız. İşte burada da çok üzgün olan Maria annemiz gözyaşlarına hakim olamıyor. Annelerimiz gelmişler. Tabii ki genelde öyle olur. Biri gelir, taziyede bulunur, tekrar yara deşilir. Tekrar ah ah diye böyle bazıları söyleniyor. Ay sen şöyleydin, şunu yapardın, bunu yapardın, yok oraya gittin, buraya geldin. Ya da şunu yedin, bunu yiyemedin, böyle. Bunlar doğru değil. Bunları söylemeyeceğiz. Şimdi belki dikkatinizi çekmiştir kıymetli dinleyenlerim. Maria annemizin kimsesi yok mu peygamberden başka, kocasından başka? Biliyorsunuz o Mısır'dan ta İskenderiye'den gelmişti. Kardeşi, kız kardeşi Sirin vardı. Onun da bebeği var, bebeği olmuştu. Bunları beraber görmüştük. İşte yani teyze olmuştu Sirin, Hazreti Sirin. O zaten artık bu yeğeninin vefatı üzerine sürekli kız kardeşinin ablasının yanında ayrılmıyor. Yani bir yakınımız vefat ettiği zaman ona en yakın kim ise bir süre onun yanında kalacak. Bu da böyle ayrı bir sünnet olarak görüyoruz. İşte diğer annelerimiz de, annelerimiz de ziyaretlerine geliyorlar. İşte aynı şekilde taziye ziyaretinde bulunuyorlar. Yani selamlarını veriyorlar. Ayet-i Kerime'yi okuyorlar. Cenaze sahibine sabır diliyorlar. Vefat etmiş olana da rahmet diliyorlar. Maria annemizin çok ağladığını gören diğer annelerimiz onu teselli etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu böyle uzun süre devam ediyor. Şimdi efendim, iyi anlaşılması lazım. Bazen böyle konularda farklı anlatımlar da yapılıyor. Bu olmaması gereken bir şey belki ama oluyor. Yani sabret, üzülme, yani böyle yuvarlak lafları kullanmak çok kolay. Ama neticede hepimiz insanız, elbette ki üzülürüz. Maria annemiz de üzülüyor ama burada gözden kaçmaması gereken husus, bakın ağlamadı demiyorum. Kimse ağlamadı diyemez. Bu yanlış olur yani. Her insan bir yakını vefat ettiğinde ağlar. Bakın peygamberimiz ağlamış. Göz yaşarır diyor. Kalp hüzünlenir diyor. Üzülürüz diyor. Ama biz Rabbimizin razı olmadığı sözü söylemeyiz diyor. Hatta hatırlayın geçen hafta demiştim. Uhud dağına bakarak ey dağ diyor. Benim başıma gelen senin başına gelseydi yıkılıp giderdin diyor. Yani vefat hadisesini en güzel bir şekilde, en acı boyutunu da önümüze koyarak anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle saç baş yol bak bağırıp çağırmak, bunlar doğru değil. Bütün bunları yaşıyor sevgili annemiz. Şimdi kıymeti dinleyenlerim, ben mümkün mertebe bir bölüm, bir buçuk bölüme bu vefat kısmını, yani İbrahim'in doğumu, süt anneye verilmesi, vefatı, bunları işledim. Ancak yuvarlak olarak yani bir buçuk iki yıl yaşıyor bu çocuk. Bir buçuk iki yıl boyunca başka neler yaşandı, onları Maria annemiz de İbrahim'in o anne oğul ilişkisini koparmamak için onları araya sokmadım. Şimdi İbrahim hadisesi dosyası kapanıyor. Bu arada İla hadisesi yaşanıyor. İbrahim daha ölmeden önce. Çünkü yani bir rivayetlerin birinde İşte 16 ay, 17 ay, 18 ay diyenler var. Yani yuvarlak 20 ay diyen de çıkıyor. Yani 2 sene değilse bile 2 seneye yakın. 1,5 yılı geçmiş. Bunun yaşadığı dönem, o dönem içinde sadece İbrahim yok. Çokça hadiseler yaşanıyor. İşte İla hadisesi var, Tebük seferi var. Bunlar yaşanıyor o dönemlerde. Ama ben İbrahim meselesi kesintiye uğramasın diye bunu araya sokmadım. Şimdi az önce ifade ettiğim gibi her annemizi işlerken üzerinde ısrarla durduğum ve asla geçmediğim İla hadisesine geldik. Kısa bilgi vereceğim ama önce şunu söylemem gerekiyor. Hazreti Maria annemiz süt annesinin yanında olan sevgili oğlunu sıklıkla gidip görüyor. Oğluyla muhabbet alışverişinde bulunurken süt annesi de hasbihal ediyordu. Bu böyle sürüp gidiyordu diye gördük. Bütün bunlar yaşandı. Neticede İbrahim vefat etti. Şimdi yeni bir hadiseye girerken anlaşılması gereken şöyle bir durum var. Kıymetli dinleyenlerim. Elhamdülillah. Sonunda gerçi bugün değil de bu annemiz bitince söyleyeceğim. Bütün annelerimizi toplam kaç bölüm yaptık onu da sizlerle inşallah paylaşacağım. Çünkü çok mutluyum. Çok Allah'ıma hamdolsun bütün annelerimizi tek tek sizlerle paylaştım. Ben de böylece hepsini tek tek tanımış oldum çok şükür. Ama her annemizden muhakkak bir şey almamız lazım. Şimdi bakın. Maria annen mazisi neydi? Mısırlı. İskenderiye bölgesinden bir Hristiyan idi. Allah onun hakkında hayır diledi. Birçok şey yaşayarak Medine'ye geldi. Müslüman oldu ve annemiz oldu. Peygamberimizle evlendi, annemiz oldu. Maria annemiz çevresinde olup bitenleri gördüğü gibi bunca insanın vahiy ile nasıl hareket ettiklerine de şahit oluyordu. Şimdi 20 yıllık Müslümanlar var. Daha sonra İslam'a girenler var. Yani bunları bakıyor ne oluyor ne gidiyor. O da diğer annelerimizin yaptıklarını yapmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca kendisini sürekli yeniliyordu. Her şeyden önce örnek bir insanın örnek hanımları arasında bir hanımdı o. Bunca güzel örneklerin yanında olumsuz duruş ve hareketler olmazdı tabii. Resulullah Aleyhisselam her yönüyle örnek olduğu gibi aile hayatı yönüyle de örnekti. Ayet-i Kerime ifadesiyle sadece örnek değil, en güzel örnekti. Yani usve-i hasene. Resulullah Aleyhisselam hanımlarıyla, hanımları da onunla çok güzel bir uyum ve geçim içindeydiler. Hanımlar kendi aralarında da bu güzel uyumu sürdürüyorlardı. Bu güzel uyum tatlı bir ahenkle sürüp gidiyordu. Maria annemizin de içinde bulunduğu bu güzel aile her yönüyle çok güzel, çok örnek, çok özel bir aileydi. Bu arada Resulullah Aleyhisselam bütün insanlığın kurtuluşu için dur durak demeden çalışıyordu. Onun etrafında pervane dönen sahabiler de büyük bir gayretin içindeydiler. Örnekler örneği önderliğindeki ashab-ı kiram çok güzel bir beraberlik ile güzel hayatın güzel insanları olarak her geçen gün yeni güzelliklerle donanıp gelişiyorlardı. İslam her tarafa yayılıyor, insanlar İslam'a koşuyorlardı. Sadece insanlar değil, mal mülk gibi dünya varlığı da İslam'a koşuyordu artık. Öyle ki ekonomik düzen de ciddi şekilde düzelme yoluna girmişti. Yokluk ve sıkıntılar bitiyor, bolluk ve bereket başlıyordu. Bu durum bütün Medine'ye yavaş yavaş yayılmaktaydı. Hazreti Maria annemiz de bu hadiselerin içerisinde kendine düşen görevleri günübirlik yerine getirme gayreti içinde idi. Bütün bu gelişmeler, maddi gelişmeler özellikle herkeste farklı şekilde kendini gösteriyordu. Fakir olanlar orta halli olurken, orta halli olanlar da zengin olmaya başlamışlardı. Herkesin yüzü gülüyordu. Yaşadıkları sıkıntılar bitiyor, her türlü refah geliyordu. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, biliyorsunuz rahatlık, yani ekonomik rahatlık, siyasi rahatlık, emniyet, güven, bunlar sağlandı mı insanlar daha çok çalışıp daha güzel, daha iyi üretmek yerine bir rehavete kapılma söz konusu oluyor. Yani dine saldırı olduğu zaman savunma yaşama adına mücadele ederiz, çalışırız. Ama dine saldırı olmadığı dönemlerde biz de gevşeriz maalesef. Aynı şey her asır için geçerlidir. Bütün bu bolluk ile beraber toplumda da farklı duruşlar oluyordu. Yani bazıları eski hallerini hiç değiştirmemişlerdi. Maddi imkanları arttıkça infaklarını da daha fazla artırıyorlardı. Şimdi arabamız var diyelim. İmkanlarımız el verdi, ne yapıyoruz? Arabayı bir derece yukarı çıkarıyoruz, değil mi? Evimiz var daha iyisine, evdeki işlerin daha iyisine. Yanlış anlaşılmasın. Müslüman evinde en iyisinde oturacak, arabanda en iyisine binecek. Öyle anlaşılmasın sakın. Müslümanlar illaki yani böyle sürekli yok yok değil. Varlığımız da olacak. Kaldı ki İslam'da alın diye bir emir yoktur. Alın. Hep verin. Verin emri var. Vermek için elinde olacak ki veresin. Yani Müslüman fakir olmayacak. Ha, zekat. Olmanca nereden vereceksin? Kurban. Olmanca nasıl keseceksin? Hac, umre. Olmanca nasıl gideceksin? Fakir fukaraya yardım. Para yoksa ne olacak? Yani Müslüman böyle sürekli yardım bekleyen değil. Yardım eden. O yüzden üretken olmalı. Yani arttıkça o malı arttırıp, üretip ihtiyaç sahipli kişilere ulaşmamız gerekiyor. Sahabiler bunu yapıyorlardı. Yani imkanları arttıkça infakları çoğalıyordu. Ama bu kendi evlerine de kıyafetlerine de harcama yapmıyorlardı anlamına gelmez. Mesela üst başları başta olmak üzere ev eşyaları ve yeme içmelerinde ciddi bir şekilde değişiklikler yapanlar da vardı. Ne var? Artan imkanlar ile daha zengince bir hayata doğru bir gidiş oluyor yani. Varlık var çünkü yani. Bunca ciddi gelişme ve değişme olurken Resulullah Aleyhisselam daha önceki hayatı nasılsa süre gelen bir züht ile aynen öyle yaşamaya devam ediyordu. Dolayısıyla sevgili annelerimiz dahi onunla beraber oldukları için aynı hayatı paylaşıyorlardı. Herhangi bir şikayetleri de yoktu. Şimdi genellikle Resulullah Aleyhisselam çok böyle müsrif değildi. Efendim yardım ederdi, infak ederdi diye konuşuyoruz, doğrudur. Ama hanımlarını, annelerimizi unutmayacağız. Yani evdekiler de aynısını yapıyorlar. Sevgili annelerimiz, toplumda değişiklikler oluyor. Mal mülk geliyor. Kıyafetleri biraz daha kıymetli elbiseler giymeye başladı. Yani zaman içinde bazı değişiklikler olmaya başladı. İşte böyle bir ortamda nasıl olduysa onlar da dünya varlığından istifade etme hakkına sahip olduklarını düşünmeye başladılar. Etrafında bakıyorlar. Ortam düzeldi. Yani herkes değilse bile yani büyük çoğunluk kılık kıyafette, giyim kuşamda, hanımlar takılarda, ev eşyalarda imkanlar arttıkça değişim oluyor. Sevgili annelerimiz böyle bir niyetleri yok ama hayatlarında ilk defa herkes böyle imkanları düzeldi. Bizim de olsa nasıl olur acaba diye düşünürlerken şimdi sıkıdırım kıymetli dinleyenlerim. Yani iki şeye dikkat edeceğiz. Bir, şeytana. Hatta üç şeye çıkarayım ben. Bir, şeytan. İki, içimizde etrafımızdaki münafıklar. Üç, nefsimiz. Kendi nefsimiz. Şimdi bakın, sevgili annelerimiz ilk defa bizim de malımız, mülkümüz olsa diye düşünmeye başladıkları sırada münafık kadınlardan biri olan Ummul Cülendah adlı nasipsiz bunu fırsat bilerek Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımları ile olan o güzel düzenini bozmak için harekete geçiyor. Sürekli nifak içinde olan bu hain kadın bu kutsal yuvaya nasıl bir ateş atacağını inceden inceye hesaplayıp duruyor. Allah her türlü şerlerin şerrinden muhafaza etsin. Kimisinin işi gücü yoktur, konu komşuyu takip eder. Onlar bir nasıl zarara uğrar, nasıl ziyana uğrar diye başlarına felaket gelince sevinir. Böyle münafıklar, böyle hainler, böyle çekemeyenler çok var. Biri de bu kadın işte. İşte bu gelişmeyi yeni bir fırsat ve zafiyet olarak değerlendirip hemen faaliyete başladı. Öyle ki sevgili annelerimiz bile hayatlarında ilk defa Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istemeye başladılar. Aklınıza şu gelebilir kıymetli dinleyenlerim. Bu kadın madem böyle biliniyor, niçin tedbir almadılar diye. Bu kadının münafık olduğunu bu hadiseden sonra öğreniyoruz. Annelerimize sonra görüyorlar. Kadın beraber geliyor gidiyor işte. Komşu düşünün ya, geliyor gidiyor. Yani siz böyle bir şey başarınca çocuğunuz diyelim dünyaya giriyor. Oğlunuz kızınız üniversite kazanıyor. Memur hayatına atılıyor. Ne bileyim oğlunuz kızınız evleniyor. Askere gidiyor geliyor, bir araba ev alıyorsunuz. Yani gelip böyle yüzünde bir çekememezlik var ama ayıptır diye hayırlı olsun diyor ama içinde bir fesat. Bunlar yok mu çevrenizde? Allah bir, Allah bizi böyle yapmasın. İki, Allah bunlardan bizi muhafaza etsin. Böyle dua edelim. Bunlar çok var. İşte bu kadın da gelip gidiyor ama bir şeyler konuşa konuşa annelerimizi dile getiriyor. Kaynaklarda dağınık bir şekilde olan rivayetleri ben bir araya getirdim. Efendim, daha önce de okumuştum, bunu bulayım şimdi buradan. Böyle bir paragraf yaptım. Hepsi bir araya gelince çıkan sonuç şu. Aynen okuyorum. Annelerimizin sözlerini bir araya getirmişim. Diyorlar ki, Medine'ye her taraftan bolca mal mülk geliyor elhamdülillah. Her geçen gün artan zenginlik ile beraber bolluk ve geçim kaynağı oluşuyor. Bütün bunlarda bizim de hakkımız yok mu yani? Bunca varlık içinde biz niye yokluk yaşayalım ki? Bizim de yeni elbiselerimiz, çokça ziynetlerimiz ve böylece artan bir itibarımız olsa ne olur sanki? Bir araya getirdiğimde bu çıkıyor. Sevgili annelerimizin, bunlar içinde Mariye annemiz, hiç böyle huyları olmadığı halde her biri kendine göre bir şeyler istemeye kalkıştılar. Ekonomik durum iyiye yöneldiği ve sürekli de iyiye gittiği için onlar da dünyalık istediler. Sadece hanımlar değil, bütün herkes için geçerli olan bir olaydı bu. Netice itibariyle bir anlık havaya kapılan sevgili annelerimiz kalkıp Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istediler. E tabi şimdi dünyalık istediler deyince bilmiyorum aklınıza ne geliyor kıymetli dinleyenlerim. Ne istedi bunlar diye. Şimdi dedim ya hangi annemizi paylaşıyorsak bu sahneleri gördük. Ben şimdi size bu anda buraya gelince desem ki kıymetli dinleyenlerim bundan önceki derslerimizde mesela diyelim bir Meymune anneyi, bir Ummu Seleme anneyi, bir Zeynep binti Cahş anneyi, işte bir Safiye anneyi, efendim bir Hazreti Ayşe annemi, özellikle bunları işlerken bu konuyu görmüştük deyip geçtiğimiz zaman, bu bir radyo programı, belki de ilk kez bunu dinleyen var. O yüzden daha öncekini dinleyenler için tekrar olacak ama özellikle ben burada bunlar neler istediler, Resulullah'ın tavrı ne oldu ve burada tabii ki Mariye annemizin duruşu nasıldı? Burada her seferinde hangi annemizi istiyorsak onun duruşu çerçevesinde konuyu götürmeye çalıştık. İnşallah şimdi de bu şekilde görmeye çalışacağız ancak önümüzdeki hafta inşallah. Çünkü bize ayrılan süreyi burada doldurmuş olduk. Efendim haftaya inşallah bu en heyecanlı yerden başlayıp devam etmek arzusuyla noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Fi emanillah inşallah.